Aydın 25, Duvar, Ahmet Şık, sayfa 199. İddia, soydu, TODEX dolandırıcılığından pay aldı. Peker 10 Haziran 2021'de paylaştığı Twitter mesajında ise piyasayı 2 milyar dolar dolandırarak Arnavutluğa kaçan kripto para borsası TODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in servetinden Soylu'nun pay aldığını öne sürdü. Peker yapılan operasyonlarda gerçekleşen tutuklamaların göstermelik olduğunu söylediği paylaşımında Soylu'nun oğlu ve yeğeni aracılığıyla pay aldığını iddia ediyordu. 21 Nisan'da internet sistemlerini kapatan kripto para borsası TODEX'te yatırımcıların hesaplarına erişim kesilmişti. Kurucu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarla İstanbul Havalimanı'ndan kaçarak Arnavutluğa gittiği belirlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla 22 Nisan'da başlattığı soruşturma kapsamında 80'den fazla kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden 6'sı tutuklanmıştı. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Özer'in Arnavutluk makamlarınca geçici olarak tutuklanması talep edilerek iadesi için işlem başlatılmıştı. Özer'in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada TODEX'in kurucusu Özer'i tanımadığını belirterek fotoğrafın 2019 yılında çekildiğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, Özer'in Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın oğlu Mert Sancaklı'ya verilen randevuya eşlik ettiğini söyledi. Faruk Fatih Özer başka bir şirkette Mert Sancaklı ile de ortak çıktı. İçişleri Bakanı Soylu da Twitter hesabından Özer'i tanımadığına yönelik bir açıklama yaptı. Soylu bir yakınımız vasıtasıyla 23 Aralık 2019'da yazılımcı gençlere verdiğimiz randevuya eklemlenerek gelmiştir. Randevu listesinde ismi mevcut değildir ve sadece fotoğraf çekimi esnasında odaya alınmıştır dedi. Soylu açıklanmaya muhtaç bir açıklama yapmıştı. Çünkü açıklamasında belirttiği gibi fotoğrafta ne randevu verilen yazılımcı gençler vardı ne de ilgili şahıs diye bahsedilen Özer fotoğraf çekilirken ilişmiş gibi duruyordu. Randevu alınmasına aracı olan yakınının kim olduğunu da söylememişti Soylu. Daha sonra fotoğrafta Özer ve Soylu'nun yanında görülen diğer kişinin bakanın kız kardeşi Fatma Soylu Işık'ın oğlu Hasan Berk Işık olduğu ortaya çıktı. Baba Soylu Peker'in adamıydı. Sedat Peker 11 Haziran 2021'de paylaştığı Twitter mesajında da kendisine yakın olduğu bilindiği için gözaltına alınan Feridun Öncel ile Kör Hasan lakaplı Soylu'nun babasının birlikte görüldüğü bir fotoğraf paylaştı. Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı yani MİSİAD, Feridun Öncel video serileriyle başlayan ifşa sürecinden sonra çeşitli kentlerde yapılan operasyonlarda Sedat Peker'in çetesine üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan çok sayıda kişiden biriydi. Ülkücü olarak bilinen ve birden fazla kişi tarafından silahlı yağma suçundan tutuklanması istenen Öncel, adli kontrol şartıyla 11 Haziran günü serbest bırakıldı. Yargıda Soylu'ya bağlı savcı örgütlenmesi. Peker 14 Haziran 2021 tarihindeki paylaşımlarında ise Veys Ateş ile Süleyman Soylu arasındaki ilişkiye dair o zaman için bilinmeyen yeni bir iddiada bulundu. Gazeteci Ateş'in hakkında başlatılan soruşturmanın ardından kaçtığı Avusturya'da ABD'deki dolandırıcılık davasının da şüphelisi olduğu gerekçesiyle tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz ile Soylu arasında uzlaştırıcı olmak için para istediğini yazdı. Peker seri paylaşımlarında Soylu'ya Anadolu Adliyesi'nde ortak çalıştığın savcıları, o savcıların çocukları üzerinden yaptıkları serveti bir bir anlatacağım diye yazdı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın daha önce İstanbul'dan tayinle gönderdiği Ömer Faruk Ateş'in Çalışkan'ın görevden alınmasından kısa süre sonra Soylu tarafından yeniden İstanbul'a istihbarattan sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak geri getirildiğini belirten Peker, Anadolu Adliyesi'ndeki sana bağlı ortak çalıştığın savcılar ve İstanbul'daki istihbarattan sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı'yla Todex operasyonunu nasıl yönlendirdiğinizi, yeğenin ve oğlum vasıtasıyla bu şahısla irtibat kurup, yurt dışında bu paranın büyük kısmını nasıl aldığınızı da anlatacağım iddiasında da bulundu. Kuzu gruba şantaj iddiası. Peker aynı gün paylaştığı bir başka iletide de Soydu'nun oğlu Engin Soydu'nun Kuzu gruba ait Ataköy'deki Sea Pearl'de 25-30 milyon TL değerindeki bir dairede kaldığını iddia etti. Ataköy Sea Pearl projesinde Sadık Soylu'nun dahli olduğunu öne süren Peker, oğlun Engin Soylu 4 gündür Sea Pearl projesinde deniz manzaralı 0-7 blokta bulunan 25-30 milyon değerindeki dairede kalıp keyif ediyor. O da benim gibi durmadan sigara içiyor diye yazdı. Soylu'ya hitaben sülalecek para makinesi sesini ve poliçe sesini çok seviyorsunuz ya, Kuzu Holding'in inşaat projesini de çok seviyorsunuz herhalde diyen Peker, Soylu'nun Kuzu gruptakileri korkutup mallarına çöktüğü iddiasında bulundu. Soylu'nun koruma müdürü İş Bankası'na danışman. 15 Haziran tarihli Twitter paylaşımında ise Peker, İş Bankası hissedarı olması hasebiyle CHP'ye ikazen bir iddiada bulundu. Soylu'nun eski koruma müdürü Ekrem Gülen'in Paramount Otel'e el koyan ekibin içinde olduğunu iddia eden Peker, süslü sürünün koruma müdürü Ekrem Gülen olacak, o bankada ne işi var hiç soruyor musunuz dedi. Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın intihar etmesinin sorumlusu olduğunu söylediği Gülen'in İş Bankası Yönetim Kurulu'na baş danışmanlık hizmeti verdiğini belirten Peker, finans konusunda nasıl bir deası var ki emeklilikten sonra o göreve atanıyor diye sordu. Kendi sorusunu yanıtlayan Peker, İş Bankası yönetiminde bulunanların kendileri ya da yakınları hakkında FETÖ soruşturmanız var denilerek korkutulup tehdit edildiğini öne sürdü. Peker, kredi ödeme güçlüğü çeken firmalardan bankaya kalan ya da ihaleye çıkan büyük mülklere el konulması için Gülen'in İş Bankası'nda görevlendirildiği iddiasında bulundu. SBK'nın jeti, Soylu'nun taksisi. Cumhuriyet Gazetesi 25 Haziran 2021'de yayımladığı haberinde Süleyman Soylu'nun ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'a ait özel jeti seçim döneminde kullandığını yazdı. Türkiye'de de hakkında kara para aklamak iddiasıyla açılan soruşturmada gıyabında tutuklama kararı bulunan Korkmaz'a ait ve her uçuşu 5000 avro olan TCYYA kuyruk numaralı Bombardier tipi uçak, Soylu tarafından 16 Nisan 2017 anayasa referandumu dönemindeki çalışmaları için taksi gibi kullanmıştı. Daha önce de Sözcü gazetesinde dile getirilen haber üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kiralama işleminin Söğüt Havacılık AŞ'den ücreti ödenerek yapıldığı belirtilerek, şirketin elinde uçak kalmaması nedeniyle şirketin Korkmaz'a ait olan Borajet'ten kiralama yaptığı belirtildi. Açıklamada kiralamaya ilişkin fatura da paylaşıldı. Siyasi etik gereği Soylu'nun İçişleri Bakanlığı'na ait uçak ve helikopterleri kullanmadığı belirtilen açıklamada toplamda 12,5 saatlik yurt içi uçuş karşılığında Söğüt Havacılık tarafından düzenlenen fatura bedelinin de Soylu'ya ait firma tarafından ödendiği söylendi. Bakanlığın açıklamasında paylaşılan faturaya göre Soylu'ya ait sigorta şirketi üzerinden Söğüt Havacılığa 44 bin dolar, dönemin döviz kurları üzerinden 166 bin lira kiralama ücreti ödenmişti. Ancak Söğüt Havacılık şirketi Sezgin Baran Korkmaz'a ya da kullanılan uçağın bağlı olduğu şirket Borajet'e hiç para ödememişti. Söğüt Havacılık şirketinin sahibi Mustafa Akan'ın AKP'ye yakın bir isim olduğunu da Bir Gün gazetesi yazdı. Haberde Akan'ın sahibi olduğu Söğüt İnşaat'a Melih Gökçe'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemi boyunca 28 milyar lira olan ihale pastasının 12 milyar lirasının verildiği anlatılıyordu. Haberde Akan'ın daha önce Ankara'da dolmuşçuluk yaparken Melih Gökçek'le yolu kesişince kaderinin değiştiği belirtilerek şirketi Söğüt İnşaat'a da ABB Belediye Meclisi kararları ile çok sayıda haksız emsal artışları sağlandığı dile getirildi. Belediyeden milyonlarca liralık arsa ihaleleri alan şirket, Gökçek döneminde belediyenin içme suyu, kanalizasyon ve asfalt ihalelerinin büyük çoğunluğunu almıştı. Başkentte son 10 yılda yapılan 324 ABB ihalesinin paylaştırıldığı 20 firmadan biri olan Akan'ın şirketine güncel değeri 28 milyar lira olan ihale pastasından 12 milyar liralık pay düşmüştü. Soylu'ya ait Engin Sigorta tarafından karşılanan uçak kiralama bedeliyle ortaya çıkan masrafların vergiden düşüldüğü iddiaları da şirket tarafından yalanlandı. Yapılan açıklamaya göre uçak kiralama masrafı şirket gider olarak değil, kanunen kabul edilmeyen gider olarak kayıt altına alınmıştı. Ancak şirketin yaptığı açıklamaların doğru olup olmadığının tespiti ve kanıt olarak gösterilen faturanın gerçekten 31 Ekim 2017 tarihinde mi yoksa sonradan mı düzenlendiğini anlamak için maliye denetimi gerektiğini de belirtelim. Bu arada Peker 25 Haziran tarihli paylaşımlarıyla konuya dahil olarak Soylu'nun yayınladığı faturanın sahte olduğunu iddia etti. Mehmet Ağar ile oğlu AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar'ın da Korkmaz'ın uçağını kullanan isimler arasında olduğu ortaya çıkmıştı. İstanbul, Karakas, Moskova hattı. Konunun tartışılmasından ve daha önce de Peker'in Venezuela merkezli olarak kokain ticareti yapıldığı iddialarından hareketle Korkmaz'ın uçağının uçuş kayıtları gündeme geldi. Gazeteci Seher Yaşayacak Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda 2019-2020 yıllarına ait uçuş kayıtlarına göre Korkmaz'ın jetinin 40 kez Venezuela'ya gittiğini yazdı. Tek uçuş maliyeti 500 bin dolar olan ve son uçuş kaydı 3 Ekim 2020'de Bodrum-İstanbul arasında olan jetin 2019 Eylül-Aralık tarihleri arasında da en dikkat çeken uçuş rotası ise İstanbul, Rusya, Moskova, Venezuela, Karakas, İstanbul hattıydı. Eski diplomat İmdat Öner de Twitter hesabından Korkmaz'ın uçağını ABD'nin uyuşturucu kaçakçılığından kara listeye aldığı ve bu suçlama nedeniyle aranan Venezuela eski devlet başkan yardımcısı Tarek Al-Aysami'nin de kullandığını yazdı. Türkiye'nin Venezuela Karakas Büyükelçiliği'nde 2014-2016 yılları arasında diplomat olan ve halen ABD'deki Jack D. Gordon Enstitüsü'nde siyasi analist olarak çalışan İmdat Öner, uçak parasını ödeyen ABD'li şirket yetkililerinin de yaptırımları deldikleri ve kara para akladıkları gerekçesiyle tutuklandığını belirtti. 2019 Ocak ayında Türkiye'ye gelerek Çorum'da bir altın rafinerisini de ziyaret eden Suriye asıllı Aysami'nin 2017'de kara listeye alındığını belirten Öner, bu jet Venezuela'ya uçuyor ama herkesin kafasındaki asıl soru bu uçakların ne taşıdığı meselesi diye yazdı. Korkmaz'ın jetiyle ABD yaptırımlarına tabi olan Aysami ve diğer Venezuelalı yetkililerin İstanbul üzerinden Moskova'ya taşınıp yeniden Karakas'a getirildiğini yazan Öner'in dedikleri 2019-2020 yıllarında Venezuela'ya gerçekleşen 40 uçuş kaydıyla örtüşüyordu. Sahte kahraman Sezgin Baran Korkmaz. AKP'li yılların ve yaratılan düzenin en önemli özelliği, bir anda hayatımıza girip en çok büyüyenler listesinin başına yerleşen türedi zenginlere tanık olmamız desek yanlış olmaz. Daha çok merkezi ve yerel kamu ihaleleriyle semiren ve son sürat yükselen bu türedi zenginlerin ortak paydası ise saray iktidarıyla iyi ve faydalı ilişkilere sahip olmak. Henüz 16 yaşındayken öz bulcum olan soyadını Korkmaz olarak değiştirip yanına eklediği Baran ile birlikte Sezgin Baran Korkmaz da onlardan biriydi. Kars Digor'lu bu yoksul genç memleketinde ayakkabı boyacılığıyla başlayan iş kariyerine 5000'den fazla çalışanı olan 100 milyonlarca dolarlık bir holdingle taçlandırdığı olağanüstü bir başarı hikayesiyle çıktı okurun veya izleyicinin karşısına. medyanın sevdiği öykülerden biri olunca da farklı yayın organlarında defaatle yapılan haber veya söyleşi veya röportajlarda sahneye çıktığı her etkinlikte yokluk içinde ayakkabı boyacılığı yaparak geçirdiği çocukluğunu anlatıp zenginlik basamaklarını tırmanırken geldiği yeri unutmadığını söyledi. İhtiyaç sahibi öğrencilere verdiği burslarla, yoksullara yaptığı gıda ve para yardımlarıyla, memleketi Kars başta olmak üzere birçok yerde yaptırdığı okullarla, haberlere sıklıkla konu olan biri haline gelen Korkmaz'ın adının önüne hayırsever, iş adamı da yazılıyordu. 14 Mart 2013'te kurduğu adının baş harflerinden oluşan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz, içinde mağduriyet, yoksulluk, azim, başarı, yardımseverlik ve elbette çokça para olan bu hikayenin yer aldığı haberlerdeki tek ama en büyük eksik ise Korkmaz'ın parasının kaynağıydı. Gazetecilerin sormadığı o soru nihayetinde yargının konusu haline geldiğinde ise Korkmaz hakimlerden polislere, bürokratlardan siyasetçilere ve nihayetinde iktidarın en tepesine uzanan bir skandalın baş aktörü haline gelmişti. Bu satırlar yazıldığı sırada Avusturya'da bir hapishane hücresinde ABD ya da Türkiye'ye iadesiyle ilgili nihai kararı bekleyen Sezgin Baran Korkmaz'ın öyküsü bir peri masalı gibi görünüyordu. Medyada özellikle 2015'lerden itibaren yoğun şekilde hayırsever iş insanı haberleri çıkıyordu. Okullar yaptırıyor, öğrencilere burs veriyordu. Lüks otellerdeki doğum günü partilerinde ya da benzer etkinliklerde sanatçılarla boy gösteriyordu. SBK Holding'in ticaretteki büyük başarısı da bu haberlere iliştiriliyordu. Çünkü üst üste pek çok şirketi ya satın alıyor ya ortak oluyordu. Kısa sürede sayı 17 şirkete kadar çıktı. Bunların arasında Türkiye'nin 4. büyük ilaç firması Biofarma gibi köklü olanlar da vardı. 2020 yılında kendisiyle ilgili yapılan ona Robin Hood diyorlar. O kendisini Bill Gates'e benzetiyor başlığıyla verilen haberde bizzat Korkmaz nasıl hızlı büyüdüğünü, hangi sektörlerde alımlar yaptığını uzun uzun anlatıyordu. Röportajın başlığında da verilen Robin Hood yakıştırması ise özellikle dikkat çekiyordu. Zira 2020 yılından çok önce başlayan ve bazen semt pazarında bedava sebze meyve dağıtan, bazen bir mahallenin veresiye defterini kapatan gizemli iş insanına medya Robin Hood adını takmıştı. 24 Ağustos 2018'de Hürriyet gazetesinde de ilginç bir haber yayımlanıyordu. Lüks yatıyla geldi, plajdakilere bedava lahmacun ve ayran dağıttı diye verilen haberde bu kişinin Sezgin Baran Korkmaz olduğunun ortaya çıktığı yazılmıştı. Fotoğraflarla süslenmiş bu haberden sonra Robin Hood'un Korkmaz olduğu iyiden iyiye yerleşti medyada ve 2020 yılındaki röportajda bu konuda sorulan soruya açıklık getiriyordu. Sezgin Baran Korkmaz Vakfı diye bir vakfımız var. Bir de o vakfın sahibi olan Amerika'da Robin Hood Vakfı var. O vakfın da sahibiyiz. Dünyanın birçok ülkesinde varız. Bizim vakfın iştiraki olan, Türkiye'de sadece 470 çalışanı olan bir vakfımız da var. Bizim sadece Türkiye'de mülteciler için harcadığımız para 67 milyon dolar. Kimse bunu bilmez mesela. SBK Vakfı olarak ve bireysel vermiş olduğumuz burs 1000 rakamının üstünde. Bunların bir tanesini bile vergiden düşmüyoruz. Vergiden düşmediği halde bu rakamla burs oranı veren başka kimse de yoktur. Vergiyi devlete vermek yerine okul hastane yapabilirsiniz. Biz hiç böyle bir şey yapmadık ve biz bunların hepsini kendi kazancımızdan bağışlayarak yaptık. Örneğin Ardahan'a, Iğdır'a, Kars'a yapıyoruz. Trabzon ve Muğla gibi başka yerleri de yaptım. Bunlar devam edecek. Her yönüyle gerçek bir peri masalıydı Korkmaz'ın öyküsü. Liseyi bitirmiş, o güne dek ayakkabı boyacılığı yapmış, Gebze'ye gittiğinde sanki bir sihirli değnek dokunmuştu ve 1997'de ilk şirketini kurmasının ardından muazzam bir hızla Türkiye'nin en zengin ama en eli açık iş insanına dönüşmüştü. Bu gücün ABD'ye, siyasete uzanan yüzü ise bambaşka bir hikaye. Oraya sonra geleceğiz. Önce Korkmaz'ın kendi ağzından da anlattığı yılların hikayesine bir de farklı pencereden bakalım. Gebze'de iş yaşamına başladığını kendisi söylüyordu. Fakat detaylarından bahsetmiyordu. 1 liralık su arıtma cihazını Gebze'li köylülere nasıl bir pazarlama kurnazlığı ile 72 liraya sattığını anlattığı röportajda hem iş yapma tarzı hem de kişiliğine dair verdiği dikkate değer ipuçları vardı. Kendisinin övünerek anlattığı bu öyküye göre gümrükte takılıp kalmış ve tasfiyeden satılacak bir su arıtma cihazı olduğunu öğrenen Korkmaz, borç harç bulduğu parayla tanesini 1 liradan alır bu minik aletlerin. 62 bin adet cihaza talip çıkmayınca bu kez enerji tasarrufu sağlar sloganıyla pazarladığı aletler ne suyu arıtmakta ne de enerji tasarrufu sağlamaktadır. Ama yeni taktik işe yarar ve cihazların tümünü satar Korkmaz. Övünerek anlattığı bu dolandırıcılık hikayesi Korkmaz'a göre bir başarı öyküsüdür.
25. ayrımın sonu. Sayfa 207.